Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin her zamanki gibi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad.
Hocam şimdi geçen hafta nefsi mülhemeden veya mülhimeden diyelim bahsetmiştik. Dedik ki ya nefsi mülheme, mülhime. Biz hocam tabii tam bir tasavvufçu gibi değil de ortayı bulmaya çalışıyoruz. Hem maneviyatta bu var.
Evet.
Bu alemlerden ilham almak hem de maneviyatla alakası olmayan insanlar dahi ilhamlara mazhar oluyor. Çünkü herkeste kalp var hocam. Kalbin ve ruhun olduğu her yerde bunlar oluyor. Yalnız hocam en son şurada kalmıştık. Bu ilhamların da çok ciddi bir şer'i ve dini kontrolden geçmesi gerekiyor.
Evet.
Yoksa ilhamlar tek başına onlara da güvenemeyiz. Yani hep rüyayla iş yapacak olursak.
Evet.
Hocam bazı sufi gruplar var yeryüzünde. Bütün işleri rüya. O da bir aşırılık yani. İşte
evet.
Şunu gördük, bunu gördük. Hatta şeyh uçmaz, müritler zorla şeyhi uçurmaya çalışırlar.
Evet.
Şeklinde bize bu tabir geçmiş. Yani böyle fazla da bazen şey yapmak doğru değil.
İslam'ın denge dini olduğunu unutmamak gerekiyor. Hmm. Dengeyi bozuyor insanlar. Şimdi diyelim ki oruç tutmak eyvallah ama sürekli oruç tutmak İslam'da yok.
Evet.
Denge bozuyorsun çünkü beden var. Bedenin de ihtiyaçları var yani. Ama sadece beden deyip onu habire
beslerseniz
besleyip de ruha hiçbir yatırım yapmazsanız o da bir dengesizlik yani. Nasıl yıldızlar, gezegenler, galaksiler bir denge oluşturuyor. Yani atomun içerisinde de bir denge söz konusu. Ve galaksilerde, galaksiler arasında da kozmosta bir denge var. Ahenk var. Onun sağlanması gerekiyor. O denge olmadığında, ölçü olmadığında.
Hocam bu mistik hezeyanlar vardı.
Evet.
Nasıl bir şey hocam?
Paranoid mistik hezeyanlar işte şey. Mistik sistemlerde.
Evet.
Bakıyorsunuz insanlar çok aşırı iddialarda bulunabiliyor. Bunun böyle çok değişik örnekleri de var. Mesela Empedokles bir Grek filozofu, Yunan filozofu kendisinin tanrısal bir yaratık olduğunu
düşünüyor.
İnsan olduğunu savunuyor ve kendisine bir şey olmayacağını,
ölmeyeceğini,
ateşin onu yakmayacağını söylüyor. Gidiyor Etna Yanardağı var.
Evet.
İtalya'da. Hı hı. Hala faal, zaman zaman faaliyeti geçiyor. Atlıyor. Atlayış o atlayış. Bir daha göreyi yok. Şimdi mesela bu da bir şey kendince bir ilham. Yani şimdi burada nasıl göz yanılabilir mi? Yanılabilir. İllüzyon diye bir şey var yani. Akıl yanılabilir mi? Bir sürü mantık yanlışları yapabiliyor insanlar. Ve dolayısıyla kalp de yanılabilir. Niye? Kalpte de iyilikler ile kötülükler arasında gidiş gelişler var yani.
Bir de hocam şöyle diyor. İmam Rabbani bunu çok güzel açıklıyor. Size hocam ilham gelir. Ama gelen ilham rüyada olduğu için onu siz yanlış yorumlayabilirsiniz.
Evet, bir de o sorun var.
Yanlış hatırlayabilirsiniz. Hocam biz her gece ne kadar rüya görüyoruz?
Evet.
Ben bazen kalkıyorum ama çok güzel rüya görmüşüm. Sabah hatırlayamıyorum.
Evet.
Veya yarısını hatırlıyorum.
Mesela bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar 8 saatlik bir uyku boyunca bizim toplamda 80-90 dakika civarında rüya gördüğümüzü söylüyor. Çünkü uykunun 4 evresi var. Uyku ile uyanıklık evresi, hafif uyku evresi, delta evresi ve REM evresi. REM İngilizce'de hızlı göz hareketlerinin kısaltılmışı.
Hmm. Mesela, rapid eye movement diyordu hocam.
Mesela bebeklere baktığınızda gözü kapalı bile olsa ya da yetişkin bir insan fark etmez. Göz fıldır fıldır dönüyordur. Hmm. Göz kapağından anlaşılır. Hmm. O evre mesela rüya gördüğü evredir yani. Hmm. REM evresi. Ve bu 10-15 dakika sürüyor. Bu dediğim çevrim toplam şey 1-1,5 saat kadar sürüyor. Yani biz aslında 1-1,5 saatte bir uyanıyoruz. Tekrar dalıyoruz uykuya. O dörtlü döngüyü yaşıyoruz tekrar. Ve toplamda 80-90 dakika. Daha çok sabaha karşı olan rüyaları hatırlıyoruz. Niye? Sabahleyin uyandığımız için yani.
Yakın olduğu için uyandığımızda.
Evet. Ama mesela bunun formüllerinden bir tanesi şudur. Uyandığın gibi şey etmek. Gözlerini kapatıp şeyi düşünmek. Yani ne rüya gördüğüm diye düşünmek.
Hmm.
Bellekteki kayıtlar yeni olduğu için onları hatırlamak nispeten daha şey oluyor, kolay. Bir de insanlar rüyalarına önem verdikçe rüyalarını daha fazla hatırlıyor.
Hmm.
Onlara kıymet verdikçe.
İşte ilhama kıymet verdikçe hocam daha çok gözümüze
evet,
şey yapıyor.
Evet, daha fazla yerine başlıyor.
Ama hocam işte dediğimiz gibi bugün mesela piyasada pek çok işte ben Mehdi'yim diyen, Hatta ben peygamberim diyen birisi öldü. 3000 kişi hocam katıldı maalesef cenazesine.
Şu Bursa'daki.
Bursa'daki ismini vermeye gerek yok ama. Evet, evet. Yani çok acı şey bunlar da. Yani şöyle şunu diyorum. Hocam tabi bu tür ilham görenlerde bir spiritual narsizm diyor hocam. Yeni okudum ben bunu.
Evet.
Manevi narsizm denen bir şey var hocam. Bunu teşhis etmek çok zor.
Hı hı.
Adamda öyle bir özgüven var ki. Ya diyorsun bu adam kesin bir şey görmüş. Öyle inanıyor adam.
Evet.
Ve bu tür insan hocam etkili de oluyor başkaları üzerine. Yani bu adam yapmacık değil. Bir kısım gerçekten Emeklopedis'te olduğu gibi.
Evet.
Ben ateş yakmaz diyor. Ben peygamberim, bana vahiy geldi, ilham geldi. Ben büyük gavsım, kutbum falan hocam, bizde çok oluyor böyle şeyler.
Evet.
Bakıyorsun pek çok saf, zavallı insan da peşine takabiliyor. Hocam bunları nasıl anlıyoruz? Var mı yani, sizin bu eserde?
Bir de tabii bizim kültürümüzde şey var. Bir insan böyle çok büyük bir iddiada bulunuyorsa ve çok kesin bir dille söylüyorsa mutlaka bir bildiği vardır, bu doğrudur diye bir garip inanış var yani. Yani bakıyorsunuz işte böyle sahte bir peygamberin peşinden 3000 kişi gidebiliyor yani, ya da 30.000 kişi gidebiliyor. Yani iddianın büyüklüğü ve keskinliği bazıları için şey olmaya başlıyor. Bir cazibe merkezi olmaya başlıyor.
Hocam mesela sıkı güvenlikli bir yere girerken bile siz oranın patronu veya oranın bir üyesi gibi girerseniz rahat bir şekilde kapıdaki bekçi dahi çekiniyor. Ha, hocam hakikaten bu adama şimdi ben kimlik sorarsam o da buranın patronuysa hani tanımayabilir, büyük bir şirkettir mesela.
Evet.
Müdürü olabilir. Buyurun efendim falan diyorlar hocam. Yani bunu çok deneyler yapıyorlar böyle. Özgüven çok önemli. Yani siz nasıl bir şey yansıtırsanız karşıdakine. hatta hocam mahkemedeki şeyler bile, hakimlerin çoğu şahitlere ve delillere değil de sizin o sözü söylerken ağzınızdan çıkış şekline bakıyorlar.
Evet.
Özgüvenle, samimi söyleyenle, yalan söyleyen hocam hakimler gözünden anlıyorlar.
Evet.
Şahitler bile ikinci plana düşüyor bazen. Tamam, şahitler çok önemli. Hani şunu söyleyeceğim, yani bu mistik hezeyanlar da bu nefsi mülhime ve mülheme seviyesinde sıkça görülüyor.
Evet, ve orada işte bir yol gösterici olmadığı zaman insan çok rahatlıkla kendi kendine yoldan çıkabiliyor. Riskli hamlelerde bulunabiliyor. Diyelim ki İbrahim peygamberi ateş yakmadı. Ama Nemrut'un ateşi yakmadı.
Yani.
Her ateş değil. Şimdi mesela bir zaman bir arkadaşla tartışıyoruz. Edebiyatçı arkadaş.
Evet.
Arkadaş diyor ki demek ki ateş yakmayabilir. Doğru. Ateş yakmayabilir ama sen uzak duracaksın. Yok ben durmam diyor. İbrahim gibi olursan ateş yakmaz. Bir İbrahim gibi değilsin, o peygamber.
Zaten diyor ki bu Mesnevi'de çok geçer. Mesnevi'de çok geçer. Diyor ki hocam Mevlana Hazretleri, sen diyor eğer ateş atılacaksan önce İbrahim'in nefesine sahip ol.
Hmm.
Veya bugün işte bir fakir geliyor Ali Efendimiz'den. Ya Ali diyor, ey Ali, param yok, yardım et. Ali Efendimiz de biliyorsunuz çok zahit bir sahabe aynı zamanda. Yerden bir avuç kum alıp bir şey okuyor, veriyor. Altın oluyor.
Hmm.
Bir avuç altın. Ya Ali diyor, bana da öğret ne olur diyor. Ben fakir adamım, yani sık sık yapayım bu işi. Öğreteyim diyor. Fatiha okudum diyor. Yani öyle özel bir duası. Hemencecik fakir alıyor bir avuç kum, bir Fatiha okuyor. Hiçbir şey olmuyor.
Hiçbir şey olmuyor.
Diyor ki Mevlana, ey adam diyor, sen de diyor eğer şey olmak istiyorsan Ali'nin nefesine sahip olacaksın.
Hmm.
Ondaki nefis tezkiyesi, ondaki gönül temiz insanda varsa okuduğun tesir eder. Yoksa öyle...
Şimdi Zülfikar'ı verelim sana, Düldül'ü sana verelim. Ne olacak yani?
Hatta onu da söylüyor hocam. Eğer bunu kullanması bilmiyorsan sakın diyor Zülfikar'ı takma boynuna. Niye? Senin gören adam zanneder, sana kılıç çeker, ok atar. Hiç diyor silahsız gezersen derler ki bu derviş, bu fakir. Sana kimse ok atmaz.
Hmm.
Ama hocam heybetli atın üzerine kurulduğunuz kocaman bir kılıç belinizde adam ağaçlar arasında bir ok atabilir.
Evet.
Bu adam silahlı, bana zarar verir korkusuyla mesela. O yüzden hocam ilham alemi biraz zor bir alem. O yüzden büyük
Allah ama burada şey etmek mesela bazı ilahiyatçılar da aşırıya gidip ilhamı kökten yok sayabiliyor. Bir bilgisel olarak hiçbir değer görmüyor. Halbuki mesela diyelim ki rüyalar Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor.
Hocam Yusuf suresi.
Yani.
Baştan sona rüya suresi. İlk rüya biliyorsunuz şöyle başlıyor. Yusuf aleyhisselam diyor ki ahad aşere kevkeben. 11 tane yıldız diyor ve şemse vel kamera, güneş ve ay diyor, raytum li secidin. Yusuf aleyhisselam, bana secde ediyorlar babacığım, böyle gördüm diyor. Babası şunu söylüyor, çok ilginçtir. Çünkü o zaman hocam bu rüya ve ilham alemi de çok gelişmiş. İnsanlara buna çok kıymet veriyorlar. Hatta hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sabah soruyor. Rüya gören varsa gelsin rüyasını anlatsın.
Anlatsın.
Yorumluyor. Hatta bazen başka sahabeye de yorumlattırıyor. Ebu Bekir Efendimiz'e sen de yoruma bakalım. Doğru anlamışım mı diyor. Başkasına öğrettiği de var hocam peygamberimizin. Şimdi Yakup Aleyhisselam diyor ki aman diyor aman. Sakın ha diyor bu rüyayı diyor kimseye söyleme. Niye diyor hocam? Çünkü bir peygamber ailesi. Bu ailedeki hocam herkesin psikik halleri yüksek.
Evet.
Farkındalıkları yüksek. Sen bu rüyayı söylersen diyor. Ya küçük bir çocuk canım boş ver. Bunun rüyasıyla ne olur? Hani aç tavuk kendisini dar ambarında görürmüş hikayesi. Ya işte aç yatmışsın sen oğlum. Rüyada tabii çikolata göreceksin. Sen kim? Güneş ve yıldızlar sana secde edecek. Tabii hocam buradaki secde biliyorsunuz saygı secdesi.
Evet.
Babası hani dalga geçmiyor evladıyla. Ya boş ver oğlum. Akşam şunu yemişsin de öyle kabus görmüşsün demiyor. Hatta diyor ki aman sakın ha kardeşlerine söyleme. Çünkü hocam onlar da rüya yorum bildiği için onlar bu rüyanın diyor ilhamın son noktasını görürler, seni kıskanırlar. Seni öldürmeye kalkarlar.
Evet. Burada herhalde şöyle bir durum var hocam.
Buyurun.
Eğer ilham olarak yorumladığı şey, eğer onun egosunu şişiriyorsa, bu belli ki ya o ilham gerçek ilham değil ya da yorumu yanlış. Gerçek bir ilham ne yapması lazım? Onun kalbini genişletmesi lazım. Ya da bazen şey de olabilir. Kabz hali oluşturan bir ilhamla da muhatap olabilir ama sonuçta onu şefkate, merhamete, iyiliğe, güzelliğe yöneltmesi lazım. Egosunu şişiriyorsa, enaniyeti büyüyorsa demek ki orada bir şeyde yanlış var yani.
Hocam biz buna İslam kültüründe ucup diyoruz. Yani şeytan bir kısım insanları artık sen haram işle diyerek yoldan çıkarmıyor. Adam yıllarca işte hafızlık yapmış, Kur'an okumuş, hoca olmuş diyelim ki hocam artık namazdan vazgeçmesi mümkün değil. Yıllarca mürekkep yalanmış bir alim olmuş. Sen bu adama gidip ya işte git zina yap, içki istesen yapmaz. En azından statüsünden korkar. Ama bu sefer şeytan diyor ki onlara ya sen o kadar büyük adamsın ki. Senin işte her anın bir keramet. Sen çok üstünsün. Diğerler senin eline su dökemez şeklinde. Yoldan çıkıp bir de hele hocam böyle tiplere ilham geldiği zaman bir örnek vereyim hocam. Bu Geylani Hazretleri'nden menkul bir rivayettir. Şeytan-ı Lain yani bir gün gidiyor diyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin halvethanesinde zikirle meşgul. Ey kulum Abdülkadir senden çok razı oldum diyor. Yıllardır böyle riyazet, ibadet. Artık diyor kendini çok zorlama. Namazı da bıraksan olur. Orucu da bıraksan olur. Çünkü senden çok razıyım. Geylani Hazretleri bire melun şeytan defol diyor. Şeytan diyor ki ya diyor nasıl anladın diyor. Benim şeytan olduğumu ben sana yani böyle görünmeden. Eskiden hocam böyle gizli hoparlör yok. Cep telefonları yok yani insanlar ses tertibatı kurarak. Yok hakikaten yani bir adam görünmeden ses geliyorsa kulağınıza muhtemelen melektir.
Evet.
İlahi bir varlıktır diyelim. Diyor iki şey söylüyor hocam orada. İşte bak o kendine gelen ilhamı şeriat çizgisinden ve ölçeğinden geçiriyor. Diyor ki bizim diyor iki ölçümüz var. Bir Allah'ın sesi bildiğimize göre imanımızın bir parçası her yönden gelir. Tek bir yönden gelmez yani. Çünkü insanın sesi bir yönden gelir. Yani bazen arkamıza bakarız, sağımıza bakarız ya ses nereden geliyor diye.
Evet.
İkincisi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şunu bize söylemiş. Allah hiçbir zaman haramı helal, helal haram yapmaz. Sen bu iki hatayı işledin diyor. Oradan bildiğim şeytan olduğunu. Şeytan devam ediyor hocam. Diyor ki ya diyor ben bu diyor oyunu nice abide yaptım. Yani ibadet eden böyle halvet halesinde. Hepsi kandı bana diyor. Duyar duymaz diler ki ya Rabbi teşekkür ederim. Ben de sana bunu beklerdim. Nice zaman ben yorulmuştum hakikaten. Namaz namaz namaz işte. Hep infak ediyorsun falan cömertlik. Artık bundan sonra biraz rahat edeyim. Diyen tipler de hocam çıkıyormuş. Yani şunu diyeceğim yani şeytan bir adamı hak yoldan geri çeviremiyorsa bu sefer o hak yol içinde ona kötü ilhamlar biz bunu ihva diyoruz.
Evet.
Onu yoldan sapıttırıyor. O yüzden hocam yani bugün pek çok Mehdi'yim işte Nebi'yim diyenlerin çoğu esasında psikologluk vaka.
Evet. Almanya'da da var bir tane ikamet ediyor.
Allah Allah. Var hocam her yerde var ya.
Dün müydü? Sosyal medyada çok geçiyordu. Doğum günü kutlaması yapıyordu da. Etrafındakiler çok yaşa Mehdi işte falan tarzında alkış tutuyordu yani.
Allah Allah.
O şey, da seviniyor. Mesih pardon. Çok yaşa Mesih çok yaşa. Mesih diye alkış tutuyordular yani.
Muhtemelen dalga geçiyorlar hocam. Yani bir eğlence bulduk.
Yo onlar şey onlar da safsirik inanmışlar. Ben şey diye düşünüyorum o Almanya'daki vaka için. O 28 Şubat'ta hapse atılmıştı ya. Hapiste şey verildiğini, çeşitli halüsinasyon oluşturan ilaçlar var.
Hocam sadece o değil, bunun gibi 2-3 tane vaka var. Yani bu maalesef bu 28 Şubat'ta Müslüman zulmeden kesip bu tür insanı gözden düşürmek için
böyle bir yolu
ilaçlar kullanıyor, halüsinasyon görüyor.
Onu yanında da şey, yanında da medyum, bizim halkın emiyle cinci vermişler. Ve şey, o da ona işte gördüğü rüyalarla, zuhuratlarla falan vermiş gazı. İlaçlarla beraber, halüsinasyon oluşturan ilaçlarla beraber uçmuş falan. Bir daha şey yok. Denge yok
yani. Bir de alkışlamış bu ara.
Evet. Mesela şeyde içeri girerken o öyle sağlıksız bir insan, o zamana kadar ciddi herhangi bir falsos yok yani. Yani ama içerideki durum bambaşka bir durum olmuş. Dediğiniz gibi onun bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Bir örnek oluşturmak için insanların kafasında bir proje olarak hapishanede şey edildiğini, ruh sağlığının bozulduğunu.
Yani sağlam, dindar bir Müslüman, önder olabilecek insanlara bazı fikirleri, onu hapiste böyle hocam delirterek, halüsinasyon malzemesi vererek adamın güvenilirliğini sıfır indiriyorlar.
Evet.
Sonra bak işte Müslümanların hepsi böyledir. Evet. Hapse girip hepsi ya İsa oluyor ya Musa oluyor veya Mehdi oluyor diyerek hocam onları bir de aşağılıyorlar maalesef. Bu da çok acı bir şey ama şunun için belki hocam şu faydası var. Bu tür maddelerden uzak durmak lazım. Ve birisi bize geldiği zaman, kardeşim dün akşam ne yemiştin?
Evet.
Acaba uyuşturuculuk yapan bir şey yemiş olmayasın diye bir sormak lazım az. Hocam.
Şey ilginç hocam, Şems-i Tebrizi mesela, evet, makalatta şey diyor. Sufi geçinen bazı isimler esrar kullanıyormuş yani.
Hocam çok var bu Hindistan bölgesinde. Hatta Yemen'de böyle hocam tütün türü bir şey çiğniyor. Ağızları da böyle biraz şekilleri bozulmuş. Özellikle hocam bu Hindistan bölgesinde bunu Hindular diye tütsüler falan var hocam. Bu tütsülerin bir kısmı halüsinasyon ve şey kafa yapıyor dediğinizde müritlerin de biraz şey, dengesi bozuluyor. Şeyh de onu kullanıyor falan. Hocam yine
hakeza... Hasan Sabbah da öyleydi değil mi hocam?
Tabii.
Hasan Sabbah da şey esrar kullandırıyordu ve şey, siz cennette yaşıyorsunuz işte, huriler bunlar, siz cennettesiniz zaten, bir uçma kaçma hali.
Hocam adamı uyuşturuyorlar. Cennetin mizansenini yapmışlar bir yerde. Öyle bir ortamda uyanıyor adam şimdi. Acayip güzel meyveler işte, ortam çok falan, öyle musikiler, huriler. Sonra tekrar uyuyor. Bak ben seni cennete gönderdim biraz önce. Şimdi şu emrimi yaparsan git falancayı öldür, intihar
tekrar
komandosu ol. Ondan sonra zaten ben seni tekrar cennete koyacağım. Adam ya ne güzel iş diyor, Allah Allah. Ne derse yaparım, ne olacak zaten. Uyku gibi bir şey yani ölmek. Anında diğer aleme geçeceğini düşünüyor. Hocam maalesef işte bu FETÖ hadisesi de ülkemizde. Önce hocam yıllarca gençlerin beynini yıkadılar. Fethullah Gülen peygamberle görüşüyor. İşte görmüş. Kendisi demiyor direkt de. Yanındaki yardakçılar hocam başlıyorlar işte. Rüyasında görmüş. Her gün bizzat görüşüyorlar. Ona fikir istişare ediyor. Şimdi hocam bunun şu tehlikesi var. Sen diyorsun kardeşim adam peygamberle görüşmüşse artık.
Yani.
Ben bu adama nasıl hayır diyebilirim ki? Ne derse eyvallah diyorsunuz.
Evet.
Hocam devam edeceğiz inşallah. Birkaç cümle varsa.
Şimdi şey, İmam Kuşeyri Esma-i Hüsna ile ilgili bir kitabı var. Orada bir şeye dikkat çekiyor hocam. Hani ben sevdiğim kulumun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı
hadis olur mu?
Hadis-i şerifi diyor ki, bunu diyor mutlak anlamda ve fiziksel olarak yorumlayanlar var diyor. Yani her yapıp ettiği Allah'tan.
Bu imamı masum gibi veyahut da gibi. Masum papa gibi.
Halbuki diyor bu izafidir diyor. Zaman, bir de maddi değildir. Maddi olunca enkarnasyon oluyor. Tamam. Yani haşat Allah ruh olarak o insanın içine yerleşiyor. Bu diyor kendi devrinde tasavvuftan sapıtma yollarından birisi olarak kullanılıyor. Çok ilginç. Çok tasavvuf adına ortaya çıkan bir tane terapist gibi davranan birisi var. Kitabının başına bu hadisi koyuyor. Devamında kendisini de ermiş olarak gösteriyor. Seyyid ve ermiş. Oradan hareketle bir terapi geliştirdiğini söylüyor.
Alakası yok.
Şu bir de ama sonuçta ben seyyidim. zaten ermişlerle ilgili şeyde hadiste ortada, iyileşemezsen o sendendir.
Onu da bulmuş garantisi.
Onun da garantisi.
Ama hocam bir de şunu sormak lazım bu arkadaşa. Peygamberler ücret almaz. Onu alıyor mu?
900 TL alıyordu bir zamanlar seansına. Ve bir seansta bütün hastalıkları tedavi ediyor.
O kadar yani.
O kadar güçlü. Bütün yani psikiyatrik hastalıkları tedavi ettiğiydi aslında. Tabii insanlarımız da artık şey, saftirik olmasınlar.
Şöyle bir şey oluyor hocam. Bazen hani denize düşen yılana sarılır diyorlar ya.
Evet.
Adam diyor ki ya çok para harcadım diyor. İyi olamadım. Bir 900 de buna vereyim. Tutarsa ne ala.
Şimdi şeyde zor durumda olanları anlarsın. Yani çaresiz noktada olanları anlarsın. Diyelim ki bir sürü terapiste gitmiştir, psikiyatriste gitmiştir vesaire. Ama hiç bunları yaşamadan, tamam mı? Sanki ona dokunduğu zaman birdenbire şey olacak yani. Süpermen olacak yani. Öyle olsa kendi olur yani.
Hocam bunu ikinci bölüme girelim. Bu da çok güzel bir konu esasında. Yani biz bazen ilhamcılığı falan böyle kötü alet ediyoruz kendimize. Yani evet. Ben çalışmayayım da şeyhim bana dokunsun.
Evet.
Beni uçursun. Hocam kısa bir araya girelim. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam şimdi hakikaten bu ilham, keşif, keramet bizim tasavvufun çok büyük bir zenginliği. Çünkü hocam ruh alemini açıyorsunuz kendinizi. Oradan gelen bilgilerden istifade ediyorsunuz. Bu çok güzel bir şey ama hocam her güzel şeyin bir tehlikesi vardır, riski vardır.
Evet.
Şimdi siz bir basit arabaya binseniz, eski bir arabaya hız yapmadığı için büyük kaza yapmazsınız.
Daha güvenli gidebilirsiniz.
Çarpsanız bile arabanın farı kırılır falan. Ama spor arabasına binip de 250 kilometre, 300 kilometre çıktığınız zaman en ufak bir kazada hiçbir şey kalmaz.
Evet.
Şimdi demiştik ya yani bazı tipler bu işte ben kulumun bakan gözü olurum, tutan eli olurum hadisini istismar edip
evet.
Kendisinde o hali görüyor ve başkalarını da terapi yapıyorum diye kandırmaya çalışıyor. Demek ki hocam bu ilham alma özelliği hem dinde hatta sizin psikoterapilerde de kullanılıyor. Bunu anlıyoruz.
Tabii tabii yani psikoloji alanında son derece seküler kültürle yetişmiş onların bile aşırı iddiaları oluyor. Onlar arasında da işte hiç kimsenin keşfetmediği şeyleri keşfedip insanlara tek bir seansla bambaşka bir insana dönüştüreceğini iddia edenler de az değil. Yaşam koçlarının pek çoğu mesela böyle.
Hocam bunlar çok narsist hakikaten. İnanıyor musun hocam ya? Şaka değil ya. Bir kısmı evet. Dolandırıcı olduğun farkında. Onlara bir şey demiyorum hocam da. Onlar daha büyük suçlu. Bir kısmı hocam biraz hani ufak bir ne diyeyim hoş görmek demeyeyim ama adam inanmış yani bu şekilde. İnandırılmış.
Evet. Şey mesela diyelim ki ateş üzerinde yürümek. Şimdi ateş üzerinde aslında köz üzerinde yürümek yani.
Evet.
Bu mümkündür. Trans haline geçerek bir insan burada yürüyebilir. Sorun şu. Mesela bu gösteriyi yapıyor. Her konuda böyle olduğu iddiasında. Yani bütün sebepleri aştığı iddiasında. Bütün sebepleri aşmaz. Allah çünkü bu alemi sebepler alemi olarak yaratmış. Burada arpa Mevlana'nın dediği gibi arpa ekip buğday bekleyemezsin yani. Sebeplere sarılman gerekiyor. O diyelim ki Hindulardan şeyi öğrenmiş.
Bazı teknikleri öğrenmiş.
O köz üzerinde yürümek, ayağa yanmadan yürüyebiliyor. Sonra buradan hareketle her konuda böyle olduğu moduna giriyor.
Hocam yani. Şöyle bir şey var. İnsanlar manevi ilhamatları için hep Hindistan'a gidiyorlar. Halbuki Hindistan dünyanın en fakir ülkesi.
Evet.
Yani bu kellerin ilacı olsa
kendilerine sığar. Yani
yakışanlaşmasam küçümsemiyorum. Orada hakikaten kendini gerçekleştirmiş tipler. Dinen değil de.
Evet.
Yani manen belli bir şeye ulaşmış insanlar çok fazla yani. Hani hakikaten yoga yapan, günlerce saatlerce tefekkür, meditasyon yapan tipler var. Bunların belli bir kendilerinde dünyevi kemalatı da var. Bunu inkar etmemekle beraber. Ya dünyanın en pis, en fakir ülkesi yani Hindistan bunlardan bir tanesi.
Evet.
Nasıl oluyor da madem bu kadar ilhamlar, keşifler olan bir ülke böyle geri kalıyor? Yani bunu yanlış anlaşılmasın. Hindistan'ı kötülemek için ben söylemiyorum. Yani biraz Türkiye'de çok hayranları var bu işin.
Evet yani Türkiye'de ciddi bir sektör.
Doğu'ya gidelim.
Evet.
Yoga yapalım.
Gidip oradaki şeylerde Hindu manastırlarında
aydınlanma yaşayalım.
Onlar aşram diyor. Orada kalmak bir süre. Tabi bizimkiler şeye alışık değil. Şimdi diyelim ki fareler özellikle. Yılan da onlara dokunulmuyor ama özellikle fareler, yılan daha az yani. Çok şey oluyorlar.
Dolaşıyor
yani. Ortalıkta. İrlikte oluyorlar yani.
O zaman bizim kesimin orada aydınlama bulması hocam çok zor. Çünkü fareyi görünce ödümüz patlar.
Yani onlar için daha böyle steril ortamlar oluşturuldu. Orada bu iş artık bir şeye dönüşmüş durumda. Ticarete dönüşmüş durumda yani.
O zaman hocam organik bir ortam değil yani. Biraz da yapay bir ortam.
Tabii.
Madem yapay. Aydınlanacaksın git farelerin içinde, yılanların içinde bu işi yap yani.
Ama yok o anlamda.
Evet.
Yani şarlatanlar her alanda var. Yani bu sadece tasavvufa özgü değil ki. Bir de şey hocam dikkatimi çekmişti üniversite yıllarında okurken. Mesela kelebazinin taarrufunu.
Evet.
Hucvirinin keşif mahcubunu, Kuşeyri'nin risalesini, Sühreverdi'nin avarifini, listeyi artırabilirim. Kitapların giriş kısmında, mukaddime diyorlar ya, giriş kısmında bu kitabı yazma gerekçelerini açıklıyorlar. Temel gerekçe şey, tasavvufun etrafında karanlık perdeler oluşmuş, tasavvuf adına insanlar yanlış şeyler, kötü şeyler
İstismara
yapıyor.
İstismara başlamış insanlar.
Bizim amacımız gerçek tasavvufu ortaya koymak. Yani bu anlamda tasavvufun istismarı bu anlamda geçmişte yani klasik kitapların yazılmasına bir anlamda şey olmuş yani.
Evet.
Neden olmuş ve kategorize etmişler. Mustasvif diye hani bir isim de vermişler onlara.
Tasavvufçu
yani.
Görünen.
Tasavvuf bozuntusu.
Bunu hocam bir sufi diyor ki tayyur şekil lecil ekil diyor. Ekil yemek demek. Ekil. Ekil için şekil değiştirenler. Şu manada hocam yani sufi kılığına girerek işte bir seansı 900 lira para alıyor mesela. Normalde kimse ona 5 kuruş vermez.
Evet.
Ama aydınlanmış adamım, seyidim bilmem neyim deyip insanları şey yapıyorsunuz bakıma. İşte Mehdi'yim diyorsunuz. Peşinde insanlar dökülüyor. Geçen bir hocamız anlatıyor. Bir hanım diyor geldi. Bu psikolog, psikiyatrist. Hala çevresine bakıyor acaba beni görüyor mu diye. Birisi onu istismar etmiş tasavvuf adına.
He.
Ben Mehdi'yim demiş falan. Onun bir sürü mal varlığını üzerine geçirmiş. Ama kadıncağız hala diyor korkuyor, sağa sola bakıyor acaba beni görüyor mu falan diye.
Ha uzakta olduğu
halde. Ben sizi devamlı görürüm, her halinizi bilirim falan şeklinde. Haşa Allah-u Teala'nın sıfatlarını kendisinde hocam görebiliyor. Hocam o zaman biz şunu söyleyelim, sağlıklı ilham, keşif ancak sağlıklı bir yolda ortaya çıkar. Veya bize zaman zaman şahsen buna oluyorsa gidip bu işi bilen biriyle istişare etmek. Ya evet. Şöyle rüya görüyorum. Acaba nedir, ne değildir?
Danışmak.
Doğrusunu öğrenmek lazım. Yoksa Allah göstermesin. Sırf bundan da yola çıkarsak sapıtmak.
Evet.
Çok kolay hocam.
Mesela şey hocam, keramet. Mesela sufiler hep şeyi vurguluyor. En büyük keramet istikamettir.
Evet.
Şimdi istikameti yok ama milyon tane kerameti var. Bu nasıl oluyor? Olmaz. Demek ki o öyle yorumluyor yani. Aslında demin vurguladığınız şey yani. Mistik narsizmin bir şeyi yani, hezeyanı. Her şeyini öyle görmeye başlıyor yani. Yanlışında bile bir keramet var yani.
Hocam geçen bir arkadaşımız söylüyor. Babaannem diyor böyle tarikatta hızla ilerliyor. Şeyine soruyorum, şeyim diyor ben bu yılan gördüm mesela. Nefsi emmareye geçtim hadi evladım diyor. Şeyim hangi rüya görmem lazım şimdi diyormuş. İkinci rüya işte atıyorum bir kurt göreceksin falan. Şimdi kadın kendini programlıyor kurt görmek üzere. Bu sefer kurt görüyor. Aa, yine makam atladın. Esasında akıllı şeyh efendilerin akıl vermemesi lazım bu tür gafil müritlere. Şeyhim diyor şimdi ne rüya görmem lazım? Şimdi mesela atıyorum bulut göreceksin, yağmur göreceksin. Yani rahmet yağıyor falan manasına. Evet. Kadın şimdi kendini programlıyor. Sonra tak onu görüyor. Bu yüzden hocam yani keşifler, kerametler insanın bir de manevi haliyle kıyaslanır.
Evet.
Tabii bir örnek vereyim hocam. İbn-i Sirin'e iki adam geliyor. İkisinde bir rüyası var. Bunları farklı yorumluyor. Bir tanesi rüyasında ezan okuyor. İkisi de ezan okuyor daha doğrusu hocam. Birisinin hali çok kötü. Yani derbeder bir herif, serseri bir tip. Sen hırsızlık yapacaksın, elin geçecekler diyor. Diğeri de sen hacca gideceksin diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim hocam bir ayet var. Fe ezzene müezzinin diye geçer. Birisi ilan et, ezan ilan etmek manasına. İçinizde hırsız var diye birisi ilan ediyor Yusuf suresinde. Yusuf'un kardeşi vardı ya hocam.
Bünyamin. Evet, Bünyamin.
Diğerinde ise fe ezin linnâs diyor. İnsanlara haber ver, ezan oku yani herkes hacca gelsin. insanın haline bakarak yorum yapıyor. O yüzden hakikaten bu ilham ve keşif konusunda hocam eğer fazla bilgimiz yoksa, etrafımızda güzel insan da yoksa belki hiç girmemek lazım. Çok güzel bir rüya da görseniz icabında onu feda etmek lazım herhalde.
Burada şey de dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum hocam. Daha önce bahsetmiştik, geçen yıllarda vefat etti Doktor Emin Acar. Hı-hı. Mesela hem Nakşibendi postişiniydi hem psikiyatristti.
Çok güzel bir şey hocam ya. İki sahayı da bilen.
Evet. Şimdi mesela Ethem Cebecioğlu Hoca anlatıyordu Ankara İlahiyat'ta. O zamanlar üniversitede ben okurken çokça Ethem Hoca'nın yanına gidiyordum. Mesela bazı gelenleri şey yönlendiriyormuş. Senin psikiyatriste gitmen lazım, psikoloğa gitmen lazım.
Benimle alakası yok çünkü.
Sen de diyelim ki sende atıyorum şizofreni belirtileri var. Ya da sende bipolar bozukluk var. Ya da sende obsesif kompulsif takıntılar var. Senin işin orayla. Şimdi sonuçta dergaha gelen insanların bir kısmı da böyle insanlar. Çünkü bu insanların da arayışı var. Şimdi bakıyorsun bu insanlarda daha fazla paranoid mistik hezeyan oluyor.
Çünkü hocam orada ortamını buluyor. Yani zaten hezeyanlar falan
var. Ama aslında zaten ruh sağlığı problemli.
Ama keşif, keramet, ilham
falan filan uçmaya başlıyor, kaçmaya başlıyor.
Meğer ben neymişim, haberim yokmuş bir abi diyorlar ya.
Evet.
Bende keşif de varmış, keramet de varmış. Ya tam yerini buldum diyor hocam bu sefer. O içindeki hastalıkla ortam birbirini beslemeye başlıyor.
Evet.
İçindeki hastalık halüsinasyon üretiyor. Dış çevresi de onu hayra yoruyor mesela. Aa hocam öyle mi gördüm falan. Hadi bakalım onu gördüm, bunu gördüm derken adam eğer ortamını bulursa hocam dehşet kötülük yapacak bir maneviyat büyüğü gibi.
Evet.
Mustasvif dedi ki hocam sohbette. O hale bürünüyor. Hocam bizim belki tasavvufun da yumuşak karınlardan birisi budur. O yüzden hocam şeriat çizgisi çok önemli. Biz onu söylüyoruz.
İslam'a uyacak yani, yoksa hani şey vardı. Eğer yani suya şey serip, seccade serip ya da havaya seccade serip namaz kılıyor olsa bile
istikamette. Rabi Deviye'nin şeysi değil mi hocam?
Evet.
Diyor ki ya diyor şu suya seccade serip diyor namaz kılmayı balıklar da yapar diyor. Hakikaten hocam balıklar daha ilgincini yapıyor. Kaç bin metre altta insanın yaşayamayacağı derinliğe girip ibadet ediyorlar.
Evet.
Diyor suyun üstünde havada yine sivrisinek yapıyor diyor. Sivrisinek de hocam biliyorsunuz havada böyle sabit durabilen sinek türleri var yani. Bunlarda hiçbir keramet yok. Esas keramet diyor. Yani yeryüzünde, yerin altında veya suyun altında değil, üstünde değil. Şu topraklar üzerinde istikamet sahibi olmak diyen sufilerde hakikaten çok var.
Burada bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Siz hep narsizmi vurguladınız ya. Yani bunu tasavvuf yoluna girmiş birisinin de narsizm olabilir. Ve bu insanlar bunu ustalıkta da gizliyor. Bir psikolog arkadaş anlatmıştı. 2 yıl evli kalmış. Ben diyor 2 yılın sonunda narsist olduğunu fark ettim diyor.
Hocam 30 sene sonra fark edenler var. Şundan dolayı hocam zor fark etmek. Şimdi hocam ben size sert bir şey söylüyorum mesela. Siz diyorsunuz ya hocam beni çok seviyor. Benim bir hatamı gördü. Beni azarladı, beni sevdiği için. Öyle düşünüyorsunuz hocam. Üstünden de buluyorsunuz. Evet. Başka bir olmayacak bir şey söylüyorum. Ama çok özgüvenle söyleyince ya diyor Süleyman Hoca bunu rüyada görmüş demek ki bir keşif, keramet. Var bir şey ya, şimdi diyorsun bu adam bu kadar kendine güveniyorsa yalan da söylemez. Bir de hocam öyle bir şey var bizim Müslümanlar biz çok saf insanlarız. Biraz bir insana güvenince artık onun hiç hata yapmayacağını, yalan söylemeyeceğini falan düşünüyoruz. Bir de hocam bu konuları çok bilmediğimiz için sonra adam hakikaten narsist bir herif. Ve hocam yani narsist insanı iş yerinde tanımak kolay ama manevi ortamda tanımak
çok daha zor.
Çok zor diyor. Çünkü siz onun bütün o aşırılıklarını ya bir keşif, bir kerametten böyle ortaya çıkmıştır. Bu adam bunu kafasında uydurmuyordur herhalde.
Öbür tarafta bir psikolog bile 2 yıl birlikte yaşadığı eşini teşhis edemeyebiliyor. Yani burada hani terapisti psikoloğun işi zaten bu yani. O bile teşhis edemiyor yani.
Çünkü onu yapan adam hocam da çok zeki oluyor bir kısmı.
Evet.
Süper zeka olabiliyor. Veya çok hocam burada en büyük sıkıntı şu. %100 kendine güveniyor. Hatta hocam bu işte bile diyorlar ki bu keşif ve kerametlerde. Ya bir insan %100 inansa su beni batırmaz, batmıyor hocam. Öyle tecelli ediyor iş. Ateş beni yapmaz diye %100 böyle çok gavi bir imanla ateşte yürürseniz ateş de yakmıyor sizi. O şeyinizi, direncinizi, imanınızı. Hatta hocam psikolojide bunlar var biliyorsunuz.
Adam şimdi hocam bir şey girmiş. İstisnai bir durumu şey yapmak her zaman böyle deyince o zaman bıçak kesmez.
Tabii hocam bu her zaman değil ama Şüphesiz yani bunu, ama bazen hocam o inanç hani buna hocam ne diye etkisi diyorlar. Kloza mı etkisi mi diyor. Mesela bir ilacı siz su içiyorsunuz. İlaç istediğiniz doktor diyor ki hocam benim diyor boğazlarım ağrıyor. Siz de bana cebinizden çıkarıyorsunuz.
Evet.
Şeker hocam ama bir yabancı şeker. Ya diyorsunuz bu çok etkili bir haptır. Bunu Amerika'dan getirttim. Nane şekeri ben bir kullanıyorum. Aa hocam çok fayda etkisi. Hocam evet. Biliyorsunuz vücutta böyle.
Plasebo etkisi evet.
%30 civarındaymış hocam o plasebo etkisi.
Az değil. Yani, o tabii aslında şeyi harekete geçiriyor. İnsanda
beyindeki
kemeri iyileştirme gücünü de harekete geçiriyor. Yani sadece şey değil. Sanal olarak öyle görmüyor.
Değil yok hayır.
Bir miktar karşılığı da var. Çünkü nasıl insan kendi kendini kötü edebiliyor moral motivasyonunu bozarak. Aslında iyi düşüncelerini hareket ederek iyileşmek gücünü de harekete geçirebiliyor yani.
Şöyle hocam ben diyorum ki ya Ali Rıza hocam bana yalan söylemez. Bir. İkincisi onun batıyla gelen giden misafiri çoktur. Doğrudur. Yani bunu bir çocuk verse inanmam yani. Ya çocuğum derim git kendi şekerini kendin ye derim mesela. Şimdi hocam beyin inandığı zaman %30 %40 civarında hocam yani hocam bu deney yapılmış ispat edilmiş.
Evet.
Adam hasta diyorlar önce suni ağrı veriyorlar. Sonra ilaç diye su karışımı şerbet veriyorlar.
Evet.
İçinde hiçbir ilaç yok. Hocam %30, %40 ben iyileştim bir şeyim kalmadı diyor.
Evet.
Çünkü inanıyor hocam %100. Netice olarak hocam şunu söyleyelim o zaman. Yani eğer kendisinde olağanüstü haller gören bir kardeşimiz varsa önce Allah dostuna gitsin.
Evet.
Salih bir insana onunla bir görüşsün. Eğer hakikaten bu tasavvufun sınırları dışındaysa ikinci gideceği yerde belki bir psikiyatrist ve psikolog. Çünkü hocam zamanımızda bunlar çoğalmaya başladı. Çok özgüvenli, narsist tipler yetiştiriyoruz evlerimizde, çocuklarımız falan. Hiç hocam kendine şüphesi yok.
Evet.
Hocam benim bile başıma geliyor. Bizim yani hocayız fakültede. Biz kendi öğrencilik yıllarımızda 30 sene önce bir hocadan dersi geçersek bitti hocam bizim için. Çok büyük başarıydı o. 50 mi aldık, 60 mı aldık, 70 mi aldık hiç hayatta evet. Bunu gündeme getirmezdik. Hocam şimdi bir öğrenci 99 veriyorsunuz. İtiraz ediyor. Hocam diyor bir puan nereden kırdın?
Kırdın. Ha, hakkıydı da.
Hala bak yani ben hocam hata yapmışım demiyor. Hocam bana 95 vermişsiniz. 5 puan nereden kırdınız?
Nerede hata yaptım demiyor.
İnanın hocam yani istediğinde not puan ver. Yani 50'lik bir kağıt diyelim 90-100 alsa çocuk itiraz ediyor hocam. Ben böyle bir şey yani yaşamadım. Bizim zamanımızda dersi geçtik mi hocam iş bitmişti. Şimdi işler çok değişti. Tabii bu narsist kültür hocam eğer bir manevi ortam bulur da orada da birkaç böyle bir rüya müya görürse eyvah.
Eyvah.
Eyvah yani. Hocam eyvah. Hocam var mı ilave edeceğiniz son birkaç sözümüz?
Bu çerçevede mesela en yaygın şeylerden bir tanesi hani uçma kaçma halleri denir ya. Şimdi Allah her şeyi bir sebeplere göre yaratmış.
Evet.
Şimdi alıyor bir ayeti kün feyekün ol der oluverir. İşte Allah ol der olu verir de Allah senin her istediğini ol der olu verir diye olsun diye o ayeti indirmedi yani.
Allah haşa senin hizmetçi mi?
He.
Allah sen.
Şimdi sen sebeplere sarılmıyorsun, gereğini yerine getirmiyorsun, ders çalışmıyorsun, ol der olu verir.
Hatta hocam buna İmam Gazali su-i edep diyor, kötü edep.
Hmm.
Allah kalın koymuş, şunu yaparsan şu olur, bunu yaparsan
bu olur.
Sen diyorsun ki ya Rabbi. Sen öyle yapmışsın ama benim keyfim bunun tersini istiyor.
Hemen şeye gidiyor işte. İbrahim ateş yakmadı. İsmail'i bıçak kesmedi ama istisna bunlar.
Ama hocam onlar şöyle Allah-u Teala peygamberlerine mucize vermiş ki insanlar şunu görsünler. Ya bu kainatın bir yaratıcısı var.
Evet.
%100 olması gereken bir şey olmuyor işte. Allah olma derse olmuyor. Adamlar imana gelsin diye Allah bunları vermiş. Ama sen istiyorsun ki imanın var zaten. Mümkünsün. Evet. Ya Rabbi çalışarak kazanmak mümkün ama ben istiyorum ki çalışmayayım evde yatayım. Akşama televizyona bakayım. Ama imtihanlardan 90-100 alıp
evet.
Çok başarılı bir öğrencilik hayatım olsun. İş hayatında hocam çok acayip başarılı olayım. Bu da mümkün değil tabii.
Hatta şey diyelim ki bir tıp öğrencisi sınavlara hazırlanırken belki yoğunluklu olarak 1-2 hafta çalışması lazım. Bakıyorsunuz ki onun yerine tırnak içinde hizmet yapıyor. Onun yerine namazla, zikirle meşgul oluyor. Sınavdan iyi sonuç alacak.
Hocam bu konuyla alakalı bir Allah dostundan bir rivayetle sohbetimizi bitirelim.
Eyvallah.
Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, büyük Allah dostu, güzel bir insan. Bir torunu gelip diyor ki, dede diyor yarın imtihan var fizikten veya matematikten. Bir bana bir yer göster. Kesin inanıyorum diyor torunu. Dedesinin biliyor manevi hallerini.
Ermiş olduğunu.
Gülümseyerek dedesi hocam kitabın bir yerine elini koymuş. Neresi biliyor musunuz? İçindeki. O da ne kadar arif bir insan ki. Yani hani şurası çıkar diye çocuğuna böyle bir gayrimeşru akıl vermiyor. Herkes evet. ortana girecek. Senin torunun bir özelliği var. O da çalışsın.
Evet.
İçindekileri göster evladım. Bütün hepsini çalışman lazım. Mesaj. Hocam gerçek Allah dostları böyle. Evet. Ama sahte ise dur çocuğum diyor falan filan böyle bir numara yapıp şu çıkacak falan diyor. Çıkmadığı zaman da yine başkasına şimdi değil hocam kabahat sizde. Hikayesi. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel program oldu. Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.